Ayrım 22. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 318. Doğa dostu. Atatürk gerçek anlamda bir doğa dostudur. Onun doğa dostluğu adeta doğuştan gelen genetik bir aşka dayalıdır. Toroslarda at koşturup hayvan otlatan yörük Türkmen bir kökenden gelen Atatürk'ün genlerinde vardır bitki, ağaç ve orman sevgisi. Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik ve civarı Osmanlı'nın en gelişmiş bölgelerinden birine olmasına karşın doğal yapısını da korumuş bir bölgedir. Atatürk asırlık ağaçlarla, çok farklı tonlardaki yeşille, rengarenk çiçeklerle bezenmiş, gelenekselle modernin çok uyumlu bir biçimde iç içe geçtiği bir kentte büyümüş bir yörük Türkmen çocuğu olarak doğayı çok erken yaşlarda tanımıştır. Atatürk'ün doğa sevgisi babası öldükten sonra annesi ve kardeşiyle beraber Selanik'in 30 kilometre yakınlarındaki dayısı Hüseyin Ağa'nın çiftliğine yerleşmeleriyle daha da artmıştır. Burada çiftlik işleriyle uğraşan küçük Atatürk, ağacı, yeşili, toprağı, hayvanı, kısacası doğayı çok yakından tanımıştır. Onun bitki, hayvan ve orman sevgisinin derin kökleri bu çiftlik hayatında gizlidir. Çok küçük yaşlarda çiftlik hayatını tanıyan, ağacın ve hayvanın önemini fark eden Atatürk, gelecekte çiftlikler kurmuş, ağaçlar dikmiş ve hayvanlar beslemiştir. Atatürk'ün çocukluk arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, anılarında Atatürk'ün doğa sevgisini şöyle anlatmıştır. Harp Akademisi'nin 3. sınıfına geldiğimiz zaman Mustafa Kemal, Selanik'e Sıla'ya gitmeden önce bizde misafir kaldı. O günlerin birinde satılmış çavuşu da alarak Alem Dağı'na uzandık. Arkadaşım samimi bir doğa aşığıydı. Ormanlık yerlerden çok hoşlanırdı. Öğleye doğru pınar başında mola verdik. Uzaklarda bir kasır vardı ve manzarası harikulade güzeldi. Adeta Mustafa Kemal'i büyüledi. Oradan ayrılırken Mustafa Kemal, "Fuat," dedi. İnsan yaşlandıktan sonra şehirlerin gürültülü hayatından uzaklaşmalı. Böyle sakin ve ağaçlık bir yere çekilmelidir. Bak şu karşıdaki köşk insanın ruhuna nasıl bir ferahlık veriyor. Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 57-69. Afet İnan, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı köşkü için Çankaya'yı seçmesinin nedeninin bu bölgenin ağaçlık olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Atatürk'ün Çankaya'yı seçmesine etken birkaç küçük kara kavak ve söğüt ağaçlarının bulunmasıydı. Onların rüzgarlı günlerdeki hışırtısından daima zevk duyardı. Atatürk, Latife Hanım'a da ben buraya bu çevredeki gür yapraklı birkaç güzel ağaç yüzünden taşındım demiştir. Özakman, Cumhuriyet 2. kitap sayfa 57. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer diyen Atatürk'ün en büyük özlemlerinden biri tüm ülkeyi ağaçlandırarak yeşil bir cennete dönüştürmekti. Nitekim bir gün İstanbul'un eski vali ve belediye başkanlarından Muhittin Üstündağ ve Afet İnan'la birlikte Boğaz'da bir motor gezisinde Salacak önlerinden geçerken "Bu güzel yerleri ağaçlarla bir kat daha güzelleştirmek için İstanbul Belediye Başkanı olmak istiyorum," demişti. Atatürk İstanbul'da büyük ağaçları gördükçe şöyle demiştir. "Bunlar da güzel ama biz yapraklarının ve dallarının her yıl nasıl büyüdüğünü gördüğümüz ağaçları daha çok seviyoruz." Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, 5. basım İstanbul 2007, sayfa 236. Atatürk'ün ağaç sevgisini gözler önüne seren çok sayıdaki örnek olaydan birkaçıyla devam edelim. Nuri Ulusu'ya kulak verelim. Çankaya Köşkü'ne girerken büyükçe bir ağacın bir dalı iyice büyümüş ve yol üzerine uzanmıştı. Dolayısıyla bu dal yoldan geçen otomobillerin geçişlerine bayağı engel oluyordu. Bu sebeple de bu dalın kesilmesi gerekiyordu. Bahçıvanların bir gün bu dalı kesmeye karar verdiklerini öğrendim. Bunu sakın Atatürk'ten habersiz yapmamalarını, aksi takdirde Atatürk'ün ağır hışmına uğrayabileceklerini kendilerine tembihleyip, Ferdası sabahta ilk iş olarak bu hususu kendilerine izah ederek anlattım. Sözüm biter bitmez birdenbire sinirlenerek, "Yahu bunlar benim ağaç sevgimi hala öğrenemediler mi? İyi ki haberin olmuş da önlemişsin. Eğer kesselerdi benden iyi bir zılgıt yerlerdi. Söyle onlara Nuri, o dal katiyen kesilmeyecek, o noktaya isabet eden yeri alçaltsınlar, geçişi böyle temin etsinler, tamam mı?" diyerek beni yollamıştı. Hemen bahçıvan başına ve diğer yetkililerle gerekli talimatı verdim. Birkaç gün içerisinde yolda gerekli düzenleme yapıldı ve ağacın o dalı kesilmekten kurtuldu. Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün yanı başında Çankaya Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun hatıraları, İstanbul 2008, sayfa 121. Nuri Ulusu anlatmaya devam ediyor. Yine bir gün çiftliğe Akköprü denilen yere gidiyorduk. Yanımızda Afet İnan da vardı. O bölgeye Atatürk'ün talimatıyla, özellikle hep yemiş ağaçları dikildiği için buraya yemişlik adı verilmişti. Ben şoförün yanındaydım. Arkamdan şoföre yavaşla dedi, yavaşladık. Ağır ağır giderken onun arkadan dikkatle etrafı tetkike başladığını gördük. Bir müddet baktıktan sonra şoföre geri dön dedi. Döndük. Yine yavaş yavaş aynı yoldan giderken o yine dikkatlice etrafı süzüyordu. Bir müddet sonra tekrar geri dön, yola devam dedi. Hepimiz ne oluyor diye şaşırmıştık ki bize doğru döndü ve sertçe "Burada bir iğde ağacı vardı, ne oldu, ne yaptılar bu ağaca?" diye sordu. Hepimiz bu sefer iyice şaşırdık. Benim bu hususta dikkatimi çok iyi bildiğinden özellikle bana tekrar sordu. "Nuri, ne oldu bu iğde ağacına?" Çok şaşkındım ama hemen toparlanarak cevabımı veriverdim. "Paşam, ben bu yemişlikler dikilirken yoktum. O sebepten bilmiyorum. Bilen varsa sorup öğrenip size malumat veririm." deyince "Vah vah, gitmiş bizim iğde ağacı. Gerisi boş laf." diye cevapladı ve şoföre "Sür." emrini verdi. Adı geçeni ser sayfa 121. Afet İnan da anılarında bu olayı benzer şekilde anlatmıştır. Atatürk bu önemsiz gibi görünen işten hüzün duymuştu. Uyarılarda bulundu, emirler verdi, eski ağaçlar da korunacak ve bakılacaktı. Çünkü o yeşilliğin hasretini İstiklal Savaşı boyunca çok çekmişti. O gün çiftlik dönüşü uzun uzun ağaçlardan söz etti. Doğanın bu varlığı insanlara büyük bir kazançtır. Onlardır ki toprağı verimli kılarlar. İnsan topluluklarının yer seçmelerine rehberlik ederler. Bunun üzerine münakaşa konumuz şu yola dökülmüştü. Coğrafi muhit mi insanlar üzerinde tesir yapar, yoksa insanlar mı o muhite hakim olurlar? Otomobil gezilerinde ekseriya bu gibi konuşmalar ve münakaşalar olurdu. Ben tarihi örneklere dayanarak diyordum ki, tabiat büsbütün kısır olursa insan kuvveti ona tesir yapamaz. Atatürk ise insan zekasının her şeye gücünün yettiği, doğaya da azami derecede egemen olabileceği kanaatindeydi. Nihayet şu sonucu kabul ediyorduk. İnsan bütün tarih boyunca tabiatın bazen esiri, bazen de hakimi olmuş ve bu hal insanın toplumlarının medeniyette ilerlemeleriyle doğru orantılı olarak gelişmiştir. İnan, adı geçen eser, sayfa 235-236. Atatürk 1937'de Mersin'e yaptığı seyahat sırasında Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Sabiha Gökçen ve diğer bazı kişilerle birlikte Yakup Ersoy'un portakal bahçesine gitmiştir. Orada narenciye hakkında konuşmalar yapılırken Sabiha Gökçen soymuş olduğu bir portakalı Atatürk'e ikram etmiştir. Atatürk bu ikramı kabul etmeyerek dallardan sarkan portakallara bakıp şöyle demiştir. "Bana bir çakı verin. Ben kendi elimle bir ağaçtan portakal keseceğim. Kendi elimle soyacağım ve yiyeceğim. Bunu da ilk defa yapmış olacağım." O sırada orada bulunan Mithat Toroğlu'nun uzattığı çakıyı alan Atatürk, dalından kopardığı bir portakalı kendi elleriyle soyarak yemiştir. Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Ankara 2001, sayfa 32. Atatürk'e göre ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Atatürk, "Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör insanı bile yeşillikler arasında olduğunu fark etsin." demiştir. Afet İnan'ın anlattığına göre Atatürk ağaca, ormana, yeşile olan sevgisini sık sık Faruk Nafiz'in şu dizeleriyle dile getirmiştir. "Yeşil hem de, ben bu rengi taşırım can köşemde. Yeşilde ne arar da bulamaz insanoğlu? Yeşil bu, varlık dolu, gök dolu, umman dolu. Bir ucu gözlerinde, bir ucu engindedir. Meyve veren ağaçlar rengindedir bahar, deniz, kır, orman. Bana tanrım gözükür yeşil dediğim zaman." Turani, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 659. Atatürk'ün ağaç sevgisi hiç abartısız yüce bir sevgidir. Öyle ki "çabuk bana yeni bir din bulun, ağaç dini. Bir din ki ibadeti ağaç dikmek olsun" dedirtecek kadar yüce bir sevgidir. Fahri Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul 2009, sayfa 604. Son günlerinde hasta yatağında Sabiha Gökçen'e ağaç ve doğa sevgisinden şöyle söz etmiştir. "İçimdeki duyguları anlatabilmekte güçlük çekiyorum. Bu yeşil tutkusunu, bu ağaç sevgisini. İnsanlar öldükleri zaman böyle ormanlıklar içine gömülmeliler. Hiç olmazsa orada ağaçların serinliği ve koruyuculuğu altında rahat ederler. Gökçen, adı geçen eser, sayfa 408. Atatürk, ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir. Eğer vatan denen şey kupkuru dallardan, taşlardan, ekilmemiş alanlardan, çıplak ovalardan, kentlerden, köylerden oluşmuş olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı olmazdı, diyerek, Türkiye, ağaçsız ve ormansız kalıp zindan olmasın diye insanları ağaç dikmeye, ormanları korumaya teşvik etmiştir. Atatürk, ormanların korunması, dengeli ve teknik bir şekilde işletilmesi gerektiğini belirtmiştir. Orman servetlerimizin korunması lüzumunu ayrıca işaret etmek isterim. Ancak burada mühim olan, koruma esaslarını memleketin tüm ağaç ihtiyacını devamlı olarak karşılaması icap eden ormanlarımızı dengeli ve teknik bir suretle işleterek istifade etmek esasıyla makbul bir şekilde teyit etmek mecburiyeti vardır. Hayrettin Karaca, Atatürk'te Ağaç Sevgisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı 41, cilt 14, Temmuz 1998. 1937 yılında anayasada yapılan bir değişiklikle 74. madde ormanlar devletleştirilerek koruma altına alınmıştır. Madde 7, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 74. maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları devlet tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve bu bedellerin tediyesi sureti mahsus kanunlarla tayin olunur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun, Resmi Gazete, 13 Şubat 1937, sayfa 3533. Ağaçsız toprak vatan değildir diyen Atatürk, Türkiye'nin tamamının ağaçlandırılarak adeta yeşil bir cennete dönüştürülmesini istemiştir. Bu amaçla ağaçlarla bezenmiş yeşillikler içinde modern tarım ve hayvancılık yapılan örnek çiftlikler kurmaya karar vermiştir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'ne başkent olarak seçilen Bozkır Ankara'nın genç cumhuriyete yakışır bir şekilde ağaçlandırılarak yeşillendirilmesini istemiştir. Bu nedenle ilk örnek çiftliği Ankara'da kurmuştur. Profesör Doktor Şerafettin Turan bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Doğa ve yeşile olan aşkı nedeniyle Orta Anadolu bozkırında yer alan başkent Ankara'yı yeşertmeyi amaçlamış ve kurmakta olduğu çiftliğin aynı zamanda bir ormana dönüşmesini istemişti. Bu nedenle ona Gazi Orman Çiftliği denmişti. Turan, adı geçen eser, sayfa 659. Liselerde okutulan Tarih 4 kitabında bu konu Gazi'nin çiftliği başlığı altında şöyle anlatılmıştır. Gazi, milli ekonominin temelinin köyde olduğunu ve Türkiye'nin daha birçok zaman için köy ekonomisinin gelişmesine dayanan bir refah siyaseti izlemesi gerekeceğini ilk günden beri ısrarla tekrarlamıştır. Bunun için koyduğu devlet siyaseti gereklerinden olarak bir taraftan çiftçinin çalışmasını kolaylaştıracak ve azami derecede kıymetlendirecek kanunlar çıkarılır ve tedbirler alınırken diğer taraftan kendisi de pratik çiftlik hayatına girdi. Tarih 4, sayfa 291. O günlerde ağaçsız, yeşilsiz, kara kuru bir kent olan Ankara'nın bu haliyle başkent olmasının mümkün olmadığını düşünenlerin sayısı hayli fazladır. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı kitabında o günlerin Ankara'sını şöyle gözlemlemiştir. Ankara başkent olabilir mi, olamaz mı? İklimi buna elverişli midir? İleride birkaç yüz bin nüfusu idare edecek su bulunabilecek midir? Bu çıplak toprak bir gün yeşerebilecek midir? Aydın bir generalimiz, Ankara'nın merkeziliği geçici bir şeydir. Sıfırın üstünde medeniyet olmaz. Onun için buraya çok masraf etmemeliyiz, diyordu. Bir başkası, bir müddet kalırız, yerleşmeye uğraşırız. Atay, Çankaya, sayfa 484. Ankara'da göz su arar, yeşillik arar. Atatürk Bozkır'ın bu parçasına biraz yeşillik verebilmek için neler çekecekti? Bayan Afet'in bir hatırasında vardır. Atatürk çiftliğin yemiş bahçesi yapılan bir kısmında eski iğde ağacını aramış, sökülüp atıldığını görünce bir yavrusu ölmüş gibi içlenmişti. Atatürk bu vatan savaşını ateş içinde nasıl candan gönülden takip ederse Ankara'nın yeşillenmesini de öyle gözlüyordu. Adı geçen eser, sayfa 603. Atatürk çok kararlıdır. O, Ankara'nın ağaçlandırılarak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir yeşil cennet haline getirilebileceğine inanmıştır bir kere. Bu inancı doğrultusunda, burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek. Diyerek Ankara'da bir orman çiftliği kurmuştur. Atatürk'ün AOÇ hakkında söylediği sözler www.aoc.gov.tr. Atatürk 1925 yılı ilkbaharında Türkiye'nin tanınmış ziraatçılarından bir grup oluşturmuş ve onlara Ankara'da büyük bir çiftlik kurmak istediğini açıklamıştır. Atatürk ziraatçı heyetinden öncelikle kurmayı düşündüğü çiftlik için arazi bulmalarını istemiştir. O heyetteki bir ziraatçı bu konudaki ilk çalışmaları ve Atatürk'ün yönlendirici katkılarını şöyle anlatmıştır. Çiftlik yeri için uzun boylu dolaşmaya ve Ankara'nın çevresinde başka başka tabiat hususiyetleri aramaya lüzum görmemiştik. Sebep basitti. Kıraç bir bozkırın ortasında bir ortaçağ şehri. Ağaç yok, su yok, hiçbir şey yok. Ankara'nın çevresinde çiftlik olacak bir yer ararken en az bugünkü çiftçilik yeri üzerinde durmuştuk. Burası tabiatın cömert davranmadığı, bakımsız, hastalıklı, sarı ve insanı bakarken bedbin eden bir haldeydi. İçinden şimendifer geçen arazinin bataklık yerlerinde şehrin hayatını zehirleyen, etrafta yaşayanları kendisi gibi renksiz ve hastalıklı yapan sazlıklar birer sıtma kaynağı halindeydi. Biraz kıraç yerlerinde kartallar ve akbabalar o zaman dört kerpiç duvardan başka bir şey olmayan mezbahanın etrafında yuvalar yapmışlardı. Burada medeniyetin ve insanın eseri olarak yalnız bir demir yolu ince bir şerit halinde uzanıyordu. Tetkiklerimiz bittiği zaman neticeyi büyük şefe arz ettik. Atatürk elleriyle bugünkü çiftliğin olduğu yeri işaret etti. Burayı gezdiniz mi? Buranın bir çiftlik kurmak için bulunması lazım olan vasıflarından hiçbirini taşımadığı, bir bataklık, çorak, fakir olduğu hakkındaki ortak kanaatimizi söyledik. Atatürk'ün bize cevabı şudur. İşte istediğiniz yer böyle olmalıdır. Ankara'nın kenarında hem batak, hem çorak, hem de fena bir yer. Bunu ıslah etmezse kim gelip ıslah edecektir? İzzet Öztoprak, Atatürk'ün Orman Çiftliği'nin Tarihi, Ankara 2006, sayfa 31-32. Belli ki imkansızı başarmaya alışmış adam yine bir imkansızın peşine düşmüştür. Atatürk fırsat buldukça Ankara'daki direksiyon binasında genç tarım mühendisi Tahsin Coşkan'la birlikte çiftlik arazisinin planı üzerinde çalışmıştır. Zaman zaman bu çalışmalara başka uzmanlar da katılmıştır. Atatürk kendisine yeşil sulak arazileri önerenlere, ben zor olanı yapayım, siz arkamdan kolay olanları nasıl olsa yaparsınız demiştir. Özakman, adı geçen eser, sayfa 150. Atatürk'ün amacı çok amaçlı bir örnek çiftlik kurmaktır. Bu nedenle çiftlik, modern, bilimsel, bize uygun tarım için iyi bir örnek olmalı. Köylü gençler burada bir süre çalışarak köylerine doğru tarımı götürmeliler. Tarım aletlerini kullanmayı, onarmayı öğrenmeliler demiştir. Atatürk'ün çiftlikle ilgili çok başka hayalleri de vardır. Her zaman olduğu gibi yine halkını düşünmüştür. Halk için büyük, çok güzel bir bahçe yapalım. Gelip eğlensinler, çocuklar oynasın, büyük bir de havuz olsun. Dileyen yüzsün, dileyen sandala binsin. Uygun yer bulunabilirse bir havuz daha yapalım. Ankara suya yüzmeye alışsın. Su uygarlıktır. Benim için de tepeciklerden birinin üzerinde bir ev yeri ayırın. Ayrıntılar için bakınız İzzet Öztoprak, Atatürk Orman Çiftliği'nin Tarihi, Ankara 2006. Atatürk, çiftliğin yerinin tespitinden çiftlikte yer alacak yapılara, dikilecek ağaçlara kadar her şeyle bir tarım mühendisi gibi çiftlik planı üzerinde ilgilenmiş, bu da yetmemiş, başından sonuna kadar çiftlik inşasında bulunarak bir tür gözlemcilik yapmıştır. Atatürk çiftliğin kurulacağı 20 bin dönümlük bataklık ve sazlık araziyi bizzat satın almıştır. Çiftliğin temeli 5 Mayıs 1925 tarihinde bir Hıdrellez günü atılmıştır. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 559. Çiftlik inşasının başladığı Yassıdere denilen yerde Atatürk ve arkadaşları için de 3 çadır kurulmuştur. Atatürk, Rasuhi Bey, İsmail Hakkı Bey, Nuri Conker, Salih Bozok, Kılıç Ali çadırların önündeki hasır koltuklara oturarak çiftliğin temel atma törenini ve sonraki çalışmalara tanıklık etmiştir. Özakman, adı geçen eser, sayfa 151. Çiftliğe her yıl en az 50 bin ağaç dikilmesi planlanmıştır. Öztoprak, adı geçen eser, sayfa 63. 8 yıl geçmeden 3 milyondan fazla çeşitli fidanlar dikilmiş ve hepsi de tutmuştur. Tarih 4, sayfa 292. Atatürk çiftlik inşaatı çalışmalarını çok yakından tarif etmiş, sık sık çiftliğe gelerek çalışmaları denetlemiştir. Bir gün traktör kullanmak istemiştir. Tahsin Bey güneşten korunması için traktör üzerine bir tente yaptırmıştır. Atatürk bu tenteli traktörle çiftliğin bir kısım toprağını sürmüştür. Atay, adı geçen eser sayfa 433. Atatürk 5 Mayıs 1925'ten 21 Eylül 1925 tarihine kadar her gün birkaç saatini çiftlikte geçirmiştir. Kimi kez köşke arka yoldan traktörle gitmiştir. Özakman, adı geçen eser sayfa 193. Atatürk 6 Kasım 1925 tarihinde birkaç dostuyla birlikte çalışmaların durumunu yakından görmek için yine çiftliğe gitmiştir. Ana yollar yapılmış, bazı tarlalar, sebze bahçeleri, bağlar ekilmiş, dört bir yana binlerce fidan dikilmiştir. Artezyen kuyularından fışkıran sular kanallardan akarak büyük dereye karışmaktadır. Atatürk rahatlamıştır. Çiftliğin 2-3 yıl içinde tamamlanacağına kanaat getirmiştir. Tepe üzerinden yollar, ağaçlar, binalar, tarlalar, çimenler görünmektedir. Bu manzarayı seyreden Atatürk, Nuri Cönker'e dönerek, "Sevgili Nuri, bu çorak toprakta ısırgan otu bile bitmez dediğini hatırlıyor musun?" diye sormuştur. Nuri Cönker, "Hayır efendim, hatırlamıyorum." diye cevap verince Salih Bozok, Nuri Cönker'e, "Yine yenildik." demiştir. Adı geçen eser sayfa 208, 209, 340. 1927 baharında çiftliğe üçüncü defa çeşitli türlerde 50 bin ağaç daha dikilmiştir. Sebzeler yetişmiş, yoğurt ve peynir üretimi başlamıştır. Buğdaylar baş vermiş, tarlalar yeşermiştir. Bir tepecik üzerine Atatürk'ün istediği iki katlı evin ve yakınındaki büyük havuzun yapımı bitim aşamasına gelmiştir. Bu yapılar Marmara Köşkü ve Marmara Havuzu diye adlandırılacaktır. Adı geçen eser sayfa 267. Afet İnan, Atatürk'ün Gazi Orman Çiftliği'ni kurmak için verdiği mücadeleyi şöyle anlatmıştır. 1919 yılında Atatürk Ankara'yı pek az ağaçlı bulmuştu. O eski adı Orman Çiftliği olan yerde orman yetiştirmeyi kendisine ideal edinmişti. Onun için her ağaç yeni, kıymetli birer varlıktı. Bunların yetiştiğini, büyüdüğünü görmek bir idealin tahakkuk edişindeki zevki kendisine veriyordu. Gazi Orman Çiftliği, insanların irade ve çalışmalarıyla tabiatı güzelleştirme ve verimli kılma kuvvetinin bir örneğidir. Falih Rıfkı Atay'ın gözlemleri de şöyledir. Atatürk, çiftlik dağlarının ormanlaşması için bizzat uğraştı. Hemen her ağaçta hakkı vardır. Nerede birkaç söğüt görse pikniğe giderdi. Söğüt özü pek sevdiği köşelerden biri olmuştur. Atay, adı geçen eser sayfa 604. Atatürk'ün orman çiftliği çalışmalarına tanık olanların anlattıkları, Atatürk'ün ağaç, orman ve yeşil bir çevreye ne kadar büyük bir önem verdiğini göstermektedir. Nuri Ulusu'yu dinleyelim. Atatürk Orman Çiftliği'ne iki çadır yaptırmış, birinde kendi, diğerinde ise işin başında olan mühendisler bulunuyormuş. Ama çoğu zaman çadırda değil, o yakıcı kızgın güneş altında akşamlara kadar çalışmaları takip ediyormuş. O zamanın en iyi ziraat mühendisleri bir ara ümitsizliğe kapılıp burada pek bir şey olamayacağını çekine çekine söylemelerine karşın Atatürk ayağını yere sertçe vurarak ''Bu toprak mı? Dikeceğimiz de fidan mı? Serpeceğimiz de tohum değil mi?'' diyor ve ilave ediyor. ''Niye olmasın efendim, niye olmasın? Mutlaka ve mutlaka yetiştireceğiz.'' diyor ve bu fikrine bilahare çiftlik muhasebecisi ve ziraat okulu mezunu olan Osman Bey de iştirak ediyor ve işe devam ediliyor. Tarhlar, yollar planlanıyor, ağaç dikilecek dağlar, tepeler ve düzlüklerde çukurlar açılıyor. Başta akasya olmak üzere her türlü ağaç dikiliyor. Her gün muntazaman arabalarla çaydan bidonlar içinde sular taşınıyor ve her gün bir ağacın dibine dökülüyormuş ve bu her gün aynen tekrarlanıyor. Atatürk de çadırından kontrolünü muntazaman bizzat yapıyormuş. İlkbaharla birlikte %90 muvaffakiyet görülüyor, ağaçlar büyüyor. Atatürk pür neşe, adeta yerinde duramıyor. Eserleri yeşerip yaprak açtıkça adeta bir çocuk gibi seviniyormuş. İlk mahsul vaziyeti biraz zayıf oluyormuş ama o hiç ümitsizliğe kapılmıyor. Seneye barajlar, kanallar yapar daha iyi verim alırız diyormuş. Nitekim dediğini de yapmış. Kendisine burada ayrıca küçük bir köşk, idare binası, müstahdemine ve memurlara ev, lokaller, tamirhane, ahırlar gibi binalar yapılıyormuş. İkinci yıl eser tam manasıyla meydana çıkmış ve bu sefer mahsul verimli olmuş. Halk mesire mahalle olarak pazar günleri trenlerle akın akın 3 sene evvel çorak olan bu sahada artık o güzelim ağaçların altında gölgesinde oturarak yemeklerini yer eğlenirlerdi. Atatürk bunları gördükçe adeta bir çocuk gibi sevinir, neşelenirdi. Bir gün hadi çiftliğe gidiliyor dendi, hazırlandık, yallah arabalarla yola çıktık. Mutfak görevlilerince derhal bir açık hava büfesi hazırlandı. Büfede tamamen çiftlik mamullerinden kaşar, beyaz peynir, süt, yoğurt, ayran, yumurta gibi misafirlere halka ikram edildi. Halkının arasında onlarla beraber bu lezzetli çiftlik mamullerini yiyen Atatürk'ün sevinci hudutsuzdu. Onu böyle neşeli gören halkla bizler, misafirler de fevkalade mutlu oluyor ve neşeleniyorduk. O günü onun keyfini hiç unutamam. Çiftlikten tek sorumlu Hasan Rıza Soyak Bey'di. Atatürk'ün deniz sevgisini düşünerek onun da onayıyla Hasan Rıza Soyak Bey biraz ileride Karadeniz diye bir havuz yaptırıp hizmete sokmuşlardı. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği'nin istasyondan yukarı doğru çıkan yolun tam karşısına isabet eden yerde ufak bir köşk yaptırmıştı. Bazı akşamlar bu kuleli köşke gelir, çiftlik işleriyle uğraşan müdürle görüşür, bir kahve içer, hatta bazen çok keyiflenir, akşam sofrasını da burada kurdururdu. Söğüt özündeki küçücük kulübede çok hoşuna giderdi. Bazen gider söğütler altında bağdaş kurmak suretiyle oturur, sigarasını zevkle tellendirir, kahvesini de yine aynı zevkle içerdi. Atatürk Orman Çiftliği içinde bir zamanlar Ankara'nın beyaz, kaşar peynirleriyle yoğurt, süt, ayran ve yumurta ihtiyacını karşılamak üzere satış mağazaları açılmıştı. Hatta bir de halkın sıcak yaz günlerinde bira içme zevkini karşılamak üzere bir bira fabrikası ve bira parkı yapılmasına emir buyurdular. Kısa zamanda inşaatı tamamlanan fabrikayı gezdiler, pek beğendiler. Kurak, çorak, ağaç yetişmez denen o yerlerde devasa ağaçların, nadide çiçeklerin yetiştiği muazzam bir çiftlik yarattı. Halkının hizmetine sundu. O hep yapılmazları yapan değil miydi zaten? Nitekim kimsenin ot bitmez dediği yerlerde kurulan Atatürk Orman Çiftliği ile başlayan yeşillendirme ve modernleştirme çalışmalarıyla Ankara'nın ne hale geldiğini görüyor ve de ileride ne hale geleceğini de hep beraber tahmin edebiliyoruz. Ulusu Atatürk'ün yanı başında sayfa 118 ila 120. Atatürk Orman Çiftliği çorak, verimsiz, bozkır denilerek adeta kaderine terk edilen bir Anadolu kentini inanç, istek, sevgi ve çalışmayla bir yeşil cennet haline getirmenin pekala mümkün olabileceğini herkese göstermiştir. Bu değişim, Grigori Petrov'un Bataklıklar Ülkesi kitabında anlattığı bataklık, verimsiz Finlandiya'nın yine Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabında anlattığı verimli kalkınmış bir Beyaz Zambaklar Ülkesi'ne dönüşmesi gibi göz kamaştıran bir değişimdir. Finlandiya bataklıklar ülkesinden beyaz zambaklar ülkesine, Ankara ise bozkır kentinden yeşil bir cennete dönüşmüştür. Tarih 4 adlı kitabında Atatürk Orman Çiftliği'nin yeşillendirme çalışmalarından şöyle söz edilmiştir. 8 yıl geçmeden 3 milyonu aşan çeşitli fidanlar dikildi ve hepsi de tuttu. Bağlar 3. yılda ilk verimini vermeye başladı. Memleketin ve dünyanın birçok yerinden getirilerek büyütülen ve üretilen meyve fidanları ağaç oldu. Onlar da 5. yılda meyvelerini vermeye başladılar. İlk senelerde çiftliğin boş ve kıraç tepelerine dikilmek için her taraftan getirilen fidanları artık getirtmeye lüzum kalmadı. Çiftlikte her yıl yetiştirilen milyonlarca çeşitli fidan bütün dolayları ve bozkırları ağaçlandırmaya yetişebilecek sayıdadır. Çiftlik ilk yıldan başlayarak dikilen çeşitli ağaçlarla Ankara dolayında yeşil ve güzel bir görünüş haline aldı. Yalnız ağaçlandırma yerlerini, meyvelik ve fidanlıkları sulamak için daha ilk yıldan başlayarak yıllar ilerledikçe çiftliğin yüksek tepelerine su depoları işini görerek asıllarının küçük modelleri görünüşünde bir Marmara, Van Gölü, Karadeniz havuzları yapılıp bunlar su yokluğunu giderirken bir taraftan da Ankara'nın boz ve susuz kırlarından binlerce tonluk su depoları görünüşleriyle gönüllerin su isteklerini de vermiş oldu. Çiftlik milyonlarca ağacı ve güzel bahçeleriyle Ankara'nın yıllık bir gezinti koru parkı halini de aldı. 8 sene evvel ağaçsız bozkırlardan, çorak ovalardan, batak ve sazlık yerlerden başka bir şey olmayan bu yerler şimdi Orman Çiftliği adını haklı olarak taşımaktadır. Ona önceden bu adı veren Gazi, bozkırlarda çorak yerlerde tekniğe dayanan yılmaz ve yorulmaz çalışmasıyla her şeyin yapılabileceğini, en canlı görünen ve inanılan eseriyle memlekete ve herkese hem de örnek olarak göstermiştir. Tarih 4, sayfa 292-293. Atatürk'ün asıl amacı Ankara örneğinden yola çıkılarak bütün Türkiye'nin modern tarım ve hayvancılık yapılan işlevsel bir yeşil cennete dönüştürülmesidir. Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye'nin ve dünyanın başarıya ulaşmış en çevreci projelerinden biridir. 22. ayrımın sonu, sayfa 332.